Ayrım 6. Ama 28. gece gelince yeniden söze girişti. İşittim ki ey bahtı güzel şahım, Yahudi hekim öyküsünü şöyle sürdürmüş. Genç adam Simsar'a, onu 1000 dirheme satabilirsin deyince Simsar, genç adamın gerdanlığın değerini bilmediğini anlamış ve onu çaldığı ya da bulduğu için elden çıkarmak istediğini, dolayısıyla meselenin açığa çıkarılması gerektiğini düşünmüş. Bunun üzerine gerdanlığı almış ve çarşının Simsar başısını görmeye gitmiş. O da gerdanlığı alarak kentin valisine götürmüş ve ona, "Bu gerdanlık benden çalındı ve bugün hırsızı bulduk. Bu kimse kendini bir tüccar oğlu olarak tanıtmış olup falan yerde falan simsarın nezdinde bulunuyor," demiş. Ve genç adam öyküsünü anlatmayı şöyle sürdürmüş. Simsarın parayla geri dönmesini beklerken birdenbire çevremin muhafızlarla sarıldığını ve tutuklandığımı gördüm. Beni alıp zorla valiye götürdüler. Vali bana gerdanlık hakkında sorular sordu. Ben de ona Simsar'a anlattığım öyküyü anlattım. Bunun üzerine vali gülmeye başladı ve bana, "Ben sana bu gerdanlığın gerçek değerini öğreteceğim," dedi. Ve beni getiren muhafızlara işaret ederek beni yakalattı. Giysilerimi çıkarttı, tüm bedenim kan içinde kalıncaya kadar beni sopalarla, kırbaçlarla dövdürdü. Bunun üzerine duyduğum acıyla, "Size gerçeği söyleyeceğim. Evet, bu kolyeyi Simsarbaşı'dan çalan benim," diye haykırdım. Ve içimden müthiş gerçeği itiraf edip genç kadının evimde nasıl öldürüldüğünü anlatmaktansa bunu söylemenin yerinde olacağını düşündüm. Çünkü onun öldürülmesinin bedeli olarak ben de aynı tarzda ölüme mahkum edilecektim. Ancak kendimi bu hırsızlıkla itham eder etmez kolumu yakalayıp bu hırsızlığın cezası olarak sağ elimi kestiler ve yarayı iyileştirmek için kolumu kaynar zeytinyağına daldırdılar. Duyduğum acıdan hemen bayılmışım. Yeniden kendime gelmem için bana içecek bir şeyler vermişler. Bunun üzerine kesik elimi toparladım ve evime döndüm. Evime ulaşınca meseleyi öğrenen ev sahibim bana, "Senin hırsızlıktan ve yasaya aykırı davranışlardan suçlu tutulduğunu öğrenmiş bulunduğum için artık seni evimde tutmak istemiyorum. Eşyalarını topla ve kendine başka bir yer bul," dedi. Ona, "Efendim, bir başka oturacak yer bulmak üzere bana sadece 2 ya da 3 gün süre tanımanı senden rica ediyorum," dedim. O da, "Peki, sana bu süreyi tanıyacağım," dedi. Sonra beni orada bırakıp ayrıldı. Bana gelince kendimi yerlere atıp ağlamaya başladım. Kendi kendime, "Artık nasıl ülkem Musul'a dönebilir ve kesik elimle anamın babamın karşısına çıkabilirim? Masum olduğumu söylesem ailem bana inanır mı? Artık kendimi Allah'ın iradesine bırakmaktan başka yapılacak şey yok. Ancak o bana bir çıkış yolu gösterebilir," dedim. Çektiğim ızdırap ve acılar beni hasta etti. Gidip başka bir ev arayamadım. Böylece 3. gün yatar durumdayken evimin Şam Genel Valisi'nin adamları tarafından işgal edildiğini ve de ev sahibimin ve Simsarbaşı'nın bana doğru geldiklerini gördüm. Ev sahibim bana, "Sana valinin bu gerdanlığın çalınması öyküsünü genel valiye bildirmiş olduğunu söylemeliyim. Dolayısıyla bu değerli şeyin Simsarbaşı'na değil genel valinin kendisine, daha doğrusu 3 yıl önce ortadan yok olan kızına ait olduğu ortaya çıktı. Bundan dolayı seni tutuklamaya geldiler," dedi. Bu sözleri duyunca tüm eklemlerim ve organlarım titremeye başladı. Kendi kendime, "Şimdi hapı yuttum işte. Kuşkusuz ölüme hükmedecekler. En iyisi ben tüm gerçeği genel valiye anlatayım. Benim öldürülmeme ya da hayatta kalmama o karar versin," diye düşündüm. Ancak yakalanmış boynumda lale, ayaklarım zincire vurulmuş olarak valinin huzuruna çıkarılmıştım. O beni bu durumda görür görmez saray mensuplarına ve halka beni göstererek, "Bu genç adam hırsız değildir, eli de boşuna kesilmiştir, bundan kuşkum yok. Simsarbaşı bir yalancıdır ve yalan yere tanıklık etmiştir, onu yakalayın ve hapse atın," diye hitap etti. Sonra vali Simsarbaşı'ya dönerek ona, "Bu genç adamın kesilen elinin diyetini hemen öde, yoksa seni astırır ve tüm mallarına ve servetine el koyarım, ey Allah'ın belası Simsar," dedi. Sonra da muhafızlara dönerek, "Huzurumdan alın götürün bunu, hepiniz de dışarı çıkın," dedi. Salonda vali ile benden başka kimse kalmadı. Ama artık ne boynumda lale vardı ne de kollarım bağlıydı. Böylece yalnız kalınca vali bana büyük bir acımayla baktı ve, "Çocuğum, bana şimdi tüm açık yüreğinle olayı anlat ve hiçbir şey gizlemeden tüm gerçeği açıkla. Nasıl oldu da bu gerdanlık senin eline geçti?" diye sordu. Ona, "Ey efendim ve sultanım, size gerçeği anlatacağım," dedim. Bunun üzerine ona ilk genç kızla olan bitenleri, onun bana nasıl bağlandığını, sonra da bana ikinci genç kızı nasıl getirdiğini ve sonra da kıskançlıkla arkadaşına kıydığını anlattım ve bütün bu olup bitenleri ayrıntılarıyla naklettim. Benim sözlerimi işitince vali üzüntü ve kederle başını göğsüne eğdi. Yüzünü mendiliyle kapatıp uzun uzun ağladı. Sonra yanıma yaklaştı ve bana, "Bil ki evladım, ilk genç kız benim büyük kızımdı. Çocukluğundan beri sapık eğilimleri vardı ve bu yüzden kendisine ters davranırdım. Ama ergenlik yaşına gelir gelmez onu çabucak evermek istedim. Bu maksatla onu oğullarından biriyle evlendirmesi için Kahire'deki amcasının yanına gönderdim. Kızım orada evlendi ancak kısa bir süre sonra kocası öldü. O da geri döndü ve ailemiz arasına katıldı. Ama Mısır'da bulunmasından yararlanarak Mısırlılara özgü her türlü ahlaksızlığı, her türlü çürümüşlüğü ve hovardalığı öğrenmekten geri kalmamıştı. Sen de Mısır'da bulunmuşsan bu ülkedeki kadınların safahatta ne denli uzmanlaşmış olduğunu bilirsin. Erkekler asla onlara yetmez. Kendi aralarında da sevişip birbirlerine katışır ve de içki içip kendilerini yitirirler. O da buraya döner dönmez sana rastladı ve kendini sana verdi. 4 kez seninle buluştu ama bu ona yetmedi. Daha önce ikinci kızım olan kız kardeşini yoldan çıkarma fırsatını bulmuştu ve onu kendisine çılgınca aşık etmişti. Bundan dolayı küçük kardeşini seninle birlikte 300 sevişmeye ikna etmek onun için zor olmadı. İkinci kızım kız kardeşiyle pazara gitmek üzere benden izin aldı. Büyük kızım yalnız başına dönünce kız kardeşinin nerede olduğunu kendisine sordum. Sadece gözyaşları dökerek yanıt verdi. Fakat sonunda onu pazarda yitirdim. Ona ne olduğunu hiç bilmiyorum diyebildi. Bana söylediği buydu ama anasına kalbini açmış ve kız kardeşini senin evinde kendi eliyle nasıl öldürdüğünü bir bir anlatmış. O andan başlayarak boyuna gözyaşı dökmekten vazgeçmedi. Onun gece gündüz ölünceye kadar böyle ağlayacağım deyip inlediğini duyduk. Senin sözlerine gelince yavrum, daha önce bildiğim bir şeyi pekiştirmekten başka bir yararı olmadı ve onun bize doğruyu söylediğini kanıtladı. Dolayısıyla oğlum, ne denli bahtsız olduğunu görüyorum. Bir de senden bir dileğim ve yerine getirilmesini istediğim bir ricam var. Reddetmeyeceğini umarım. Senin bütün kalbimle aileme katılmanı, akıllı ve saf bir bakire olup kız kardeşlerinin ahlaksızlıklarıyla hiçbir ilgisi olmayan üçüncü kızım ile evlenmeni istiyorum. Senden hiçbir mehir de istemeyeceğim. Aksine ben sana bir servet bağışlayacağım. Sen benim yanımda, benim konağımda kalacak, bir oğul gibi bizimle birlikte yaşayacaksın dedi. Bunu duyunca ona, istediğiniz gibi olsun efendim. Ama size daha önce açıklamam gereken bir şey var. Yakın bir zamanda babamın öldüğünü öğrendim. Gidip ondan kalan mirası almam gerekiyor dedim. Vali hemen bir görevliyi benim adıma babamdan kalan mirası getirtmek üzere doğduğum yer olan Musul'a gönderdi. Ben de gerçekten valinin kızı ile evlendim ve o günden sonra hepimiz burada mutlu ve rahat bir yaşam sürüyoruz. Ve sen kendin ey tabip, bu evde ne çok sevildiğimi ve onurlandığımı kendi gözlerinle görüyorsun. Artık sana karşı hastalığım sırasında sağ elim kesik olduğu için hep sol elimi uzatarak kaba davrandığımı düşünmezsin değil mi? Dedi. Bana gelince diye sözünü sürdürdü Yahudi hekim. Bu öyküyü büyük bir şaşkınlıkla dinledim. Ve genç adamı bu serüvenden yakayı böylesine sıyırmasından dolayı tebrik ettim. O da beni hediyelere boğdu ve sarayda 3 gün yanında tuttu. Ayrıldığım sırada da servet ve malla donatıldım. Mesleğimde daha iyi duruma gelmek için o zamandan beri dünyayı dolaştım durdum. Ve böylece ey kudretli ve cömert hükümdarım ülkenize ulaştım. Ve yine böylece geçen gece biraz nahoş olan kamburun serüvenine bulaştım. Benim öyküm de bu işte demiş. Bunun üzerine Çin hükümdarı ona, bu öykü gerçekten çok ilginç ama ey hekim sen aldanıyorsun. Bu anlattığın öykü kamburun serüveninden ne daha üstün ne de daha şaşırtıcı. Böyle olunca da bana sizin dördünüzü de astırmaktan başka yapacak şey kalmıyor. Özellikle suçlarınızın ortaya çıkmasına yol açan şu alçak terziyi. Bu sözleri duyunca terzi ilerleyip hükümdarın önünde yeri öpmüş ve ey şanlı hükümdarım bizi astırmadan önce izin ver de ben de konuşayım, ben de bir öykü anlatayım. Bu öyküde tüm öteki öykülerdekine aşan olağanüstü şeyler var. Birçok bakımdan da kamburun öyküsünden üstündür demiş. Çin hükümdarı da gerçeği söylüyorsan hepinizi bağışlarım. Ama ilgi uyandırmaktan yana nafile ve üstün niteliklerden yoksun bir öykü anlatırsan başına gelecekleri düşün. Çünkü seni ve arkadaşlarını kazığa oturtmakla ve dibinizden tepenize kadar bedeninizde delik deşik etmekte hiçbir tereddüt göstermeyeceğim demiş. Bunun üzerine Terzi öyküsünü şöyle anlatmış. Terzi'nin öyküsü. Bil ki ey zamanın hükümdarı, kambur ile geçen serüvenimden önce kentimizin bir evinde terziler, ayakkabı tamircileri, bezzazlar, berberler, marangozlar ve diğer esnaftan oluşan başlıca lonca üyelerinin katıldığı bir şenliğe çağrılmıştım. Sabahın er saatindeydi. Böylece daha gün doğduğunda ilk yemeği yemek üzere bir sofranın yöresine çepeçevre oturmuş, ev sahibinin gelmesini bekliyorduk. Biraz sonra düğün sahibi yanında Bağdat modasına göre giyinmiş, yakışıklı, gösterişli ve kibar bir yabancı genç ile çıka geldi. Diyebileceğimiz kadar yakışıklı ve düşleyebileceğimiz kadar güzel giyinmişti bu genç. Ancak göze batar şekilde topaldı. Aramıza karıştı ve bize selam verdi. Biz de onun selamına karşılık vermek üzere ayağa kalktık. Sonra hepimiz oturduk. O da bizimle oturmak istediği sırada birdenbire renginin değiştiğini, oturmaktan vazgeçerek dışarı çıkmaya davrandığını gördük. Bunun üzerine hepimiz ev sahibiyle birlikte onu aramıza almak için gayret sarf ettik. Ev sahibi de pek çok ısrar edip yeminler, antlar verdi ve ona "Bu halinden hiçbir şey anlamadık. Sana rica ediyorum, hiç değilse seni burayı terk etmeye iten nedeni bize söyle." dedi. Genç adam, "Vallahi efendim, beni alıkoymak için daha fazla ısrar etmemeni rica ediyorum senden. Çünkü burada beni buradan kalkıp gitmeye zorlayan biri var. İşte şurada oturan berberdir bu kişi," diye yanıt verdi. Bu sözleri duyunca ev sahibi çok şaşırdı ve bize, "Nasıl oluyor da Bağdat'tan gelen bu genç adam buralı olan şu berberin varlığından rahatsız oluyor?" dedi. Bunun üzerine çağrılı olan hepimiz genç adama dönüp ona, "Lütfen bize berbere duyduğun bu nefretin nedenini anlat," dedik. O da, "Efendiler, bu katran suratlı ve zift ruhlu berber yaşadığım yer olan Bağdat'ta başıma gelen olağanüstü bir serüvene neden olmuştur. Yine bu Allah'ın belası, topal olmamın da nedenidir. Bundan dolayı bu berberin oturduğu kentte oturmamaya, onun bulunduğu mecliste bulunmamaya yemin ettim. Ve bundan dolayı Bağdat'ı terk etmek ve bu uzak kente gelmek zorunda kaldım. Ama yine de gelip ona rastladım. Bundan dolayı şu anda buradan ayrılıyor ve bu akşam da bu Allah'ın belası herifin bulunduğu güzel kentinizden uzaklaşıyorum," diye yanıt verdi. Onun bu sözlerini duyunca berber sapsarı oldu. Başını önüne eğdi, tek bir söz bile söylemedi. Bunun üzerine genç adama öylesine ısrar etti ki sonunda öyküsünü bize anlatmak zorunda kaldı. Topal Genc'in Öyküsü. Ey burada bulunanlar! Bilin ki ben Bağdat'ın en büyük tacirlerinden birinin oğluyum. Allah'ın takdiriyle babamın benden başka çocuğu olmamış. Babam çok zengin ve tüm kentte ünlenmiş bir kimse olmakla birlikte evinde sessiz, kendi halinde ve tam bir huzur içinde yaşıyordu. Beni de bu yolda yetiştirdi ve ergenlik yaşıma erişince tüm servetini bana bıraktı. Ve tüm hizmetkarlarının ve tüm ailenin efendisi yaptı. Ve sonra canını teslim ederek Allah'ın rahmetine kavuştu. Ben de geçmişte olduğu gibi en pahalı giysiler giyerek ve en nefis yiyecekleri yiyerek müsrif bir yaşam sürdürdüm. Ama size üstün güçlü ve şanı yüce Tanrı'nın yüreğime kadından, tüm kadınlardan dehşet duyma duygusu soktuğunu söylemeliyim. O kadar ki onları sadece görüvermek bile benim için bir ıstırap ve tedirginlik kaynağıydı. Bundan dolayı kadınlar üzerinde kafa yormadan yaşıyor, kendi başıma mutlu ve başka bir şey dilemeden ömür sürüyordum. Günlerden bir gün Bağdat'ın bir caddesinde yürürken kalabalık bir kadın grubunun bana doğru yaklaşmakta olduğunu gördüm. Hemen kendimi onlardan sakınmak, kaçmak ve sonu çıkmaz olan küçük bir sokağa sığınmak zorunda kaldım. Bu sokağın sonunda bir peyke gördüm. Dinlenmek için üzerine oturdum. Burada bir süre oturduktan sonra karşımda bir pencere açıldığını ve bir genç kadının belirdiğini gördüm. Elindeki bir süzgeçle pencerenin kenarına dizili saksılardaki çiçekleri suluyordu. Efendiler, size bu genç kadını görür görmez o güne kadar yaşamımda hiç duymadığım bir duyguyla sarsıldığımı söylemeliyim. Gerçekten ayın 14'ü kadar güzeldi bu kız. Ve de öyle beyaz ve duru kolları vardı ki billur sanırdınız. Çiçekleri de öylesine bir zarafetle suluyordu ki ruhum hoşlandı ve de o anda kalbim tutuştu ve onun esiri oldum. Artık kafam ve düşüncelerim ondan başka bir şeyle meşgul olmadı ve kadınlara karşı duyduğum tüm korkular yakıcı bir arzuya dönüştü. Ama o çiçekleri sulamayı bitirince ağırbaşlılıkla sağına soluna bakındıktan sonra beni gördü ve bana uzun uzun bakarak ruhumu bedenimden tüm olarak kopardı. Sonra pencereyi kapatıp gözden kayboldu. Orada gün batıncaya kadar oturup bekledim. Ama onun yeniden ortaya çıktığını görmedim. Sanki bir uyur gezer ya da artık bu dünyaya ait olmayan biri gibiydim. Bu durumda orada otururken kentin kadısının önünde zenciler, ardında hizmetçiler olduğu halde katırına binmiş gelerek evin kapısı önünde bineğinden indiğini gördüm. Kadı penceresinde genç kızı gördüğüm eve girdi. Böylece onun kızın babası olabileceğini anladım. Bunun üzerine ruhum üzgün evime döndüm ve dert ve kederle dolu kendimi yatağıma attım. Evdeki kadınlar, annem ve hizmetçiler gelip yöremde çepeçevre durdular ve bu durumumun nedenini sordular. Ama onlara bu konuda hiçbir şey söylemedim, hiçbir yanıt vermedim. Ama kederim günden güne öylesine arttı ki sonunda ağır bir hastalığı tutuldum ve tüm yakınlarımın ve dostlarımın ziyaret ve kaygı konusu haline geldim. Bir gün yanıma yaşlı bir kadın gelerek durumuma üzülüp ağlayacak yerde yatağımın ucuna oturdu ve beni yatıştırmak üzere tatlı sözler söyledi. Sonra bana dikkatle bakarak uzun uzadıya tetkik etti ve odada bulunan tüm yakınlarımdan beni kendisiyle yalnız bırakmalarını diledi. Bunun üzerine bana, "Çocuğum, ben senin derdinin nedenini biliyorum ama bana ayrıntılarını anlatman gerek," dedi. Bunu duyunca ona meselenin tüm ayrıntılarını anlattım. Bana, "Gerçekten çocuğum, bu genç kadın Bağdat kadısının kızıdır. O evde kadının evidir. Ama bil ki kadı kızıyla aynı katta oturmaz. Bir alttaki katta oturur. Bununla birlikte bu genç kadın yalnız başına yaşasa da büyük bir dikkatle izlenir ve korunur. Ama şunu da bil ki ben de bu eve girer çıkarım, yani onların bir dostuyum. Böyle olunca maksadına ulaşmak için benden yardım görmekten başka çaren olmadığını bilmelisin. Haydi kendini toparla ve yüreğini bütün tut," dedi. Bu sözler beni yüreklendirdi ve kararlı kıldı ve hemen ayağa kalktım. Bedenimi rahat, sağlığımı da yerinde buldum. Bunu gören tüm yakınlarım çok sevindi. Yaşlı kadın da ertesi gün gidip göreceği Bağdat kadısının kızıyla yaptığı görüşmeden haber getireceğini vaat ederek evden ayrıldı. Ertesi gün geldi ama onun sadece yüzünü görmekle haberlerin iyi olmadığını anladım. Yaşlı kadın bana, "Çocuğum, başıma gelenleri bana sorma. Hala heyecan içindeyim. Düşün ki ben kızın kulağına ziyaretimin nedenini fısıldar fısıldamaz hemen ayağa fırlayıp bana büyük bir hiddetle, şimdi hemen susmazsan, ey Allah'ın belası acuze ve uygunsuz tekliflerde bulunmayı kesmezsen seni layık olduğun şekilde cezalandırırım," dedi. Bunun üzerine çocuğum, ben artık bir şey söylemedim ama kendi kendime işi bir kez daha ele almam gerekeceğini düşündüm. Çünkü böyle bir işi ele aldıktan sonra onun sonunu getirmemem mümkün değildir. Bunları söyledikten sonra yanımdan ayrıldı. Ama ben yeniden daha da ağırlaşarak hasta düştüm, yiyip içmekten kesildim. Yaşlı kadın vaat ettiği gibi birkaç gün geçtikten sonra yanıma geldi. Yüzü aydınlıktı. Gülerek bana, "Haydi bakalım çocuğum, bana getirdiğim güzel haberin ödülünü ver," dedi. Bu sözleri duyunca ruhumun yeniden bedenime döndüğünü hissettim ve yaşlı kadına, "Tabii iyi yürekli anacığım, sana yaptıklarından dolayı borçluyum," dedim. Bunun üzerine bana, "Dün söz konusu genç hanımın yanına yeniden gittim. Benim alçak gönüllü ve boynu bükülmüş halimi ve yaşlı gözlerimi görünce bana, 'Zavallı teyzeciğim, seni göğsüm pek daralmış görüyorum, neyin var hayrola?' dedi. Bunun üzerine daha da fazla ağlayarak ona, "Hanım kızım, sana daha önce güzelliğine tutkuyla kapılmış bir genç adamdan söz ettiğimi hatırlıyor musun? İşte bu genç senin yüzünden ölmek üzere bulunuyor," dedim. Bana yüreği son derece yumuşamış ve acıma dolu bir sesle, "Ama sözünü ettiğim bu genç kim?" diye sordu. Ona, "Bu benim kendi oğlum, içimden koparcasına doğan oğlum," dedim. Birkaç gün önce pencerende çiçekleri sularken yüzünün çizgilerini bir an için görebilmiş ve birdenbire o güne kadar hiçbir kadına yüz vermeyen, kadınlarla ilişki kurmaktan dehşet duyan oğlan sana duyduğu aşktan çılgına döndüğünü hissetmiş. Ve ben ona birkaç gün önce gidip senin davranışına duyurduğumda daha da kötüleyerek yatağa düştü. Onu biraz önce başı yastığın üzerinde tanrısına son nefesini vermek üzereyken bıraktım. Artık kurtulması için hiçbir ümidin bulunmadığını düşünüyorum," dedim. Bu sözlerimi duyunca genç kız sapsarı oldu ve bana, ve bütün bunlar benim yüzümden oldu öyle mi diye sordu. Ona, vallahi öyle, şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Ben senin hizmetindeyim ve emirlerin başım gözüm üzerinedir diye yanıt verdim. Çabuk onun yanına git dedi. Ona benim selamımı götür ve de ona yarın cuma günü namazdan önce burada beklediğimi söyle. Buraya yanıma gelsin. Ben bizimkilere ona kapıyı açın derim. Onu daireme aldırırım ve tam bir saat birlikte oluruz. Ama bu süre geçer geçmez babam namazdan dönmeden önce ayrılması gerek diye ekledi. Yaşlı kadının bu sözlerini işitince gücümün yeniden yerine geldiğini, tüm acılarımın yok olduğunu ve yüreğime su serpildiğini hissettim. Giysimin iç cebinden altın dinar dolu bir keze çıkardım ve yaşlı kadına bunu kabul etmesi için ricada bulundum. Bunu görünce bana, şimdi yüreğini bütün tut ve hoşnut ol dedi. Ona, gerçekten bu iş hayırlı oldu diye yanıt verdim. Ve de ailem çabucak iyileştiğimi görünce sevinçten uçacak gibi oldu. Dostlarım da çok sevindiler. Cuma gününün gelmesini sabırsızlıkla bekledim ve o gün sağlığımdan haber almak üzere gelen yaşlı kadına mutlu ve sağlıklı olduğumu söyledim. Oturup herkesin cuma namazına gittiği saate kadar konuştuk. Bunun üzerine kalkıp en iyi giysilerimle donandım ve gül yağı süründüm. Genç kızın yanına gitmek için can atıyordum ki yaşlı kadın bana, ''Daha çok vaktin var. İyisi mi beklerken hamama gidip yıkan, sana kese yapsınlar. Tıraş ol, tüylerini aldırt. Özellikle yeni hastalıktan kurtulduğuna göre buna ihtiyacın var. Göreceksin seni nasıl ferahlatacak.'' dedi. Ona, aslında bu çok iyi ve çok doğru bir fikir ama önce buraya bir berber çağırıp başımı kazıtsam iyi olacak. Sonra hamama gider yıkanırım diye yanıt verdim. Bunun üzerine hizmetimdeki bir gence, çabuk çarşıya git, bana eli hafif bir berber ara ama özellikle aklı başında, ketum, konuşması kıt ve burnunu her şeye sokmayan biri olsun. Onun mesleğinde çalışanların çoğunun yaptığı gibi konuşup ağız kalabalığı yaparken kafamda çentikler açmasın diyerek gidip bir berber çağırmasını söyledim. Hizmetçim aceleyle gidip kısa süre sonra yanında yaşlı bir berberle geri döndü. Ve bu berber, efendiler, şurada önünüzde gördüğünüz Allah'ın belasıydı. İçeri girince bana selam verdi, ben de selamına karşılık verdim. Bana, Allah seni cümle dertlerden, acılardan ve kaygılardan, matemlerden ve düşmanlıklardan korusun dedi. Ona, Allah senden razı olsun diye yanıt verdim. Sözünü sürdürerek, senin yeniden gücüne ve sağlığına kavuştuğuna dair iyi haberler aldım. Şimdi benden ne yapmamı istersin? Tıraş mı edeyim, hacamat mı yapayım? Çünkü bilirsin ki Büyük İbni Abbas, cuma günü saçlarını tıraş ettiren Allah nezdinde makbuldür ve Allah onun üzerinden 70 çeşit belayı kaldırır der. Aynı İbni Abbas yine der ki, ama cuma günü ki bugündür, hacamat yaptırarak kanını çektiren ya da kupa tutturanlar, görme yeteneğini kaybedebilir ve türlü hastalıklara kapılabilir der. Bunun üzerine ona, ey şey, bu gibi latifeler yapmaktan vazgeç ve elinden geldiği kadar çabuk başımı tıraş et. Çünkü hastalıktan yeni kurtulduğum için ne fazla takatim ne de konuşacak ya da seni dinleyecek fazla vaktim var dedim. Bunun üzerine kalktı, berberin tasını, usturasını ve makasını koymayı adet edindiği büyük bir mendil açtı. Ama içinden bir ustura değil, 700'lü bir usturlap çıkardı. Gök cisimlerinin yükseltisini ölçmeye yarayan eski bir alet. Bunu eline alıp evimin avlusunun orta yerine yollandı ve başını ağır ağır güneşe kaldırıp uzun bir süre baktıktan sonra dönüp bana, bilmelisin ki bugün Allah'ın selameti ve hayırlı dualarının üzerinde olmasını dilediğim Peygamberimizin hicretinin 763. yılı. Sefer ayının 10. cuma günüdür. Bu usturlabın üzerindeki sayılardan edindiğim bilgilere göre bu cuma günü Mirih ve Utarit gezegenlerinin buluştuğu gündür. Bu buluşma 7 derece ve 6 dakika sürer. Bunun anlamı bugün tıraş olmanın yalnız uğurlu değil, yıldızlarla da haklılığı kanıtlanmış bir olay olduğudur. Bu, bana açıkça senin bugün bir kadın ile buluşman olduğunu ve bunun mutlu sonuçlanacağını gösteriyor. Başına gelebilecek başka şeylerden de söz edebilirdim ama bunları susarak geçiştirmem daha iyi olur, dedi. Kendisine, Allah aşkına beni bu konuşmalarınla adeta boğuyor ve ruhumu sıkıyorsun. Seni buraya hoş olmayan şeyler söyleyesin diye çağırmadım, başımı tıraş edesin diye çağırdım. Haydi kalk da fazla gevezelik etmeden tıraşımı yap, diye yanıt verdim. Bana, vallahi başına gelecekleri bilseydin, benden ayrıntıları ve kanıtları biraz daha açıklamamı isterdin. Ancak ben her ne kadar berbersem de sadece berber olmadığımı bilmen gerek. Gerçekte her ne kadar Bağdat'ın en namlı berberiysem de tıp, nebatat ve eczacılığın ötesinde yıldız bilimi, dil bilgisi nahif, şiir sanatı ve kuramları, hitabet, riyaziye, hendese, cebir, felsefe, tarih ve yeryüzünün tüm halklarının gelecekleri üzerinde de bilgi sahibiyim. Bundan dolayı efendim, haklı olarak sana elimdeki usturlapla elde ettiğim yıldız hesaplarına tam olarak uymanda büyük yarar olduğuna inanmanı tavsiye ederim. Beni buraya getiren Allah'a şükret ve bana karşı çıkma. Çünkü ben sana hayır diliyor ve senin yararına konuşuyorum. Zaten hiçbir ödül beklemeden sana hizmet etmekten öte bir maksadım yok. Ama benim bazı yeteneklerim olduğunu kabul ve benim hakkımı teslim etmen gerek diye yanıt verdi. Bu sözleri duyunca ona sen gerçek bir katilsin ve hiç kuşku yok sabırsızlıkla ve çıldırtarak beni öldürmeye kararlısın diye haykırdım. Ama anlatısının tam burasında Şehrazat sabahın yaklaştığını fark edip yavaşça susmuş ve...